Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cindobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşsın periskopçular. Onlar oradan paylaşsın. Ben Twitter'dan paylaşayım. Herkes çağıralım. Hep beraber oturalım. Hayatımızın yeni normalini konuşalım mı bugün? Çünkü uzun süredir beni çok rahatsız eden bir şey var. Siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum. Korona ile birlikte, korona salgını ile birlikte hayatımıza girdi bu. Evet, bir normal tanımlaması. Ama tuhaf bir şekilde normal sadece sağlık alanında değil, başka alanları da kapsayacak şekilde yayıldı. Yani herkesin bir yeni normal tanımı var. Daha doğrusu birilerinin normal tanımı Orwell'in söylediği gibi hani bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir diyor ya. Herkesin normal tanımı var ama bazılarının birinin normal tanımı hepimize daha çok sokuşturuluyor. Yani normal bu. Bunu o kadar çok alana yaymak mümkün ki dün beni bunu düşünmeye sevk eden şey Anadolu Ajansı'nın, devletin resmi haber ajansının geçtiği bir haber ve altında fotoğraflar, uzun büyük fotoğraflar, çok değişik fotoğraflar. İşte Hasankeyf'in yeni yüzü yazıyordu üzerinde. Öyle bir yeni yüz ki tarihin neresine dokunduğunu artık herkesin unuttuğu bir eser. Bir eserler bütünü, bir yerleşke, yani ne derseniz deyin ya, istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yeni yüz diye tanımlanan şey hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Hiçbir şeyin. Gerçekten orada hiçbir şey yok. Oysa geçmişte gördüğümüz hani bazılarının taşınmasına falan şahitlik yapmıştık ya ama onlarla birlikte oradaki bir hayat yok edildi ve bu yeni normal artık. Bize daha önce hatırlayacaksınız bu bir şekilde yine sokuşturulmaya çalışılmıştı. Hayır, sadece bir eleştiri değil, bakın göreceksiniz. Bugün biz yayın bölümünü bitirdiğimiz zaman sizin de kafanızda farklı şeyler canlanacak. Benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz, sizin hayatınıza dokunan, hani Türkiye'de yaşayan 15 yaşında çocukların bile, 16 yaşında, 20 yaşında insanların bile artık nostaljik hisleri var ya, ki bu normal değil, gerçekten değil. Sabah bununla ilgili hani 2-3 başlık arasında gidip geliyoruz sürekli olarak. O 2-3 başlığın içinde bir tanesini de canlandıran sevgili Melda Onur'un paylaştığı bir fotoğraf bütünü. Ablasıyla birlikte 1986, yanlış hatırlamıyorsam, bundan 35 sene önce neredeyse gittikleri Almanya'dan üst üste paylaştıkları, yeni haliyle birlikte paylaştıkları fotoğraf. Değişen hiçbir şey yok. Hayır, fiziki anlamda onlar da değil ama bulundukları yerlerde değişen hiçbir şey yok. En can yakıcısı da şu, fotoğraflardan bir tanesinde kent içinde çekilmiş bir fotoğraf ve arkaya bir bina eklenmiş. Ama bina sosyal dokuyu bozmayacak şekilde eklenmiş. Yani o binanın 1986'da da orada olduğuna, Photoshop'la yok edildiğine ben bile yemin edebilirim. Oysa yok, sonradan eklenmiş. Bizim yeni normal dediğimiz şey birilerinin yeni hayat diye sokuşturduğu şey. Dikkatli olmak lazım. Bugün önemli bir gün. 7 Temmuz. Gerekçesini birazdan konuşacağız. Ama bakın, bu sadece hayatımızda tarihsel dokunun, kent dokusunun, yani gencecik bir cumhuriyetin içinde. Biz yaşlı büyük bir cumhuriyet falan değiliz. 97 yaşında bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Devletlerin hayatında 97 yıl büyük bir şey değil. Çok uzun bir zaman değil. Gerçekten değil. Küçücük bir dilim ama geçmişte büyük bir tarihi birikimi de getirerek büyük bir coğrafyaya yayılmışken bugün iktidar tarafından hani aklına her estiğinde işine her yarayacağında, öyle diyelim, işine her yarayacağında kullanılan 600 yıllık bir mirasın bakiyesi falan filan diyorlar ya, 600 yılı geçtim, yenisine sadece şu son 20 yılda yapılanlara bakın, o tahribata bakın, gerçekten düşman olsa yapmaz insan bunu. Bu kadar net söylüyorum size. Düşmanınız olsa yapmaz, yapamaz, düşünmez bunu. Çünkü o dokuyu yok etmek kimsenin bir işine yaramayacak. Bakın, üst üste sizlerden örnek geliyor. Bunların hiçbiri şaşırtıcı değil, böyle olacağını biliyordum. Ben yıllar önce Avusturya'da bir Viyana seyahati sırasında kentin ortasında, yerini hatırlamıyorum, orada yaşayanlardan hatırlayan olacaktır, uydurmayayım şimdi, ama kentin ortasına yapılacak bir bina için açılmış bir yarışmanın duyurusuyla karşılaşmıştım. Bir yarışma. Yarışmada deniyor ki katedrale, büyük katedrale yakın bir yer, orada bir bina yapılacak. Bununla ilgili kent dokusunun bozulmaması için ne yapmak lazım? Ayna kullanmış adamlar. Ayna. Hani biz buraya ne yaparsak yapalım binlerce yıllık tarihi yok olacak. O zaman sadece tarihi yansıtacak bir şey yapalım. Ama bizde yeni adı altında sokuşturulan şey gerçekten, ama gerçekten binlerce yıllık tarihi dokunun yok edilmesi. Evet, bir temeli var. Bu son 20 yılda başlamış falan değil. O kolaycılığa medya alanında yapmadığımız gibi burada da sapamayız. Böyle bir şey doğru olmaz, dürüstçe olmaz. Ama son 20 yılda bu bir devlet politikası haline geldi. Antalya'da bir yangın çıktı. Hepimiz biliyoruz. Yangın tam da turistik alanın göbeğinde çıktı. Ha, sağ olun, Bünyat Kızıltan yazmış. Kagner Strasse yakın diye. Bilmiyorum yani, doğrudur söylediğiniz. Bu yangında insanlar o kadar alay etti ki, ya tam da otellik yanmış, bak tam otel alanı. Ya ilginç ya, yangının olduğu yer bittikten sonra havadan bir çekim yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya buraya otel olur kardeşim. Hem de bütün tesisleriyle. Yani havuzları, yemekhanesi, işçilerin yatacağı barınaklar, amfiteyatro, hepsi için orijinal yakılmış. Ve tesadüfe bakın ki yangının ardından bugün yapılan değerlendirmede o arazinin iktidarla çok yakın bir iş adamına ait olduğu ortaya çıkıyor. Ya bu tesadüf olabilir mi? Yeni normal bu mu? Bizim yeni normalden kastımız sağlık alanında alınan tedbirlerin eşliğinde Türkiye'de koronavirüsün yayılımının engellenmesi, yayılımın da ötesinde aslında toplumda kalıcı bir duyarlılık yaratmak değil miydi? Yani sosyal mesafenin korunması, maskenin önemli bir önlem olarak hep bir süre daha en azından devam ettirilmesi falan değil miydi? Bunlar kimin normali kardeşim? Size normal geliyor mu bu? Bana gelmiyor. Bu sadece üstelik tarihi doku anlamında değil. Bakın ekonomide düşünelim. Ekonomide öyle bir şey konuşuluyor ki Türkiye'de. Evet, şu uzunca bir müddettir var. Yani Türkiye'de ekonomi kötü demek yalan. Ve vatan hainliğiyle eşdeğer. Hatırlayın, Sabah gazetesinde bunu yazdırdılar. Yalan haberini yaptırdılar. Ya utanmadan o haberi yapan insan hala muhabirim diye geziyor, yazıları yayınlanıyor. Burada ekonomiyle, ekonomik gidişatla ilgili kötü şeyler söyleyenlere ceza geliyor. Ayağınıza denk alın falan. Hatırlıyor musunuz? Ne oldu? Oysa orada yaratılmaya çalışılan şey toplumun üzerine sürekli sallanan parmağı biraz daha belirgin hale getirmek dışında bir şey değildi ki. Ekonomiyle ilgili kötü demek yasak. Eyvallah. Ama kötü. Ne yapacağız? Merkez Bankası'nın rezervleri boşalmış. Bunu söylediğiniz zaman insanlar diyor ki size vatan hainisiniz. Ya dün bir röportaj izledim. Yanlış hatırlamıyorsam Fox TV'de, başkasınınsa eğer çok özür dilerim şimdiden ama Fox TV'de izlediğimi düşünüyorum. Vatandaşın ağzından o kadar basit bir ekonomik çözümleme duydum ki ben. Ancak bu kadar olur, bu kadar net olur. Şöyle dedi adam, motoruna gelen, dün gece yarısından itibaren gelen 10 kuruşluk zamla ilgili olarak. Bizim ekonomimizde, kendi ekonomimde girdi yok, çıktı çok dedi. İşte ekonomi bu. Ben ekonomi okudum, üzerine ekonomi gazeteciliği yaptım. Lan inanın bu kadar net açıklayamam. Hakikaten halk ağzıyla böyle açıklanacak bir şey bu. Girdi yok, çıktı çok. İnsanlar çalışmıyor 4 aydır. Çalışmıyorlar. Kısa çalışma ödeneği denilerek verilen paranın kimlere ne kadar ödenebildiğini gördük. İş yerlerini kapatmak yasak, işçi çıkartmak yasak ama çalıştırmamak yasak değil. Yani ücretsiz izine sevk etmek yasak değil. Çık. Ne yiyecek bu insanlar? Önemli değil o. Ama ben tedbirimi aldım mı? Bakın bütün dünya ekonomik tedbirlerin içinde artık ikinci kademeyi düşünmeye başlamışken biz bir ikinci dalga korkusunun içinde şu anda ekonomi konuşmuyoruz. Bir düşünün, Sağlık Bakanı'nın son 3 gündür üst üste yaptığı açıklamaları düşünün. Sosyal medyadan ya da mikrofonlar önünde fark etmez. Hepsinde aynı şeyi söylüyor. Aceleci davranıyoruz normalleşme konusunda. Bir dakika. Bir dakika Sayın Bakan, bunu ben söyleyelim, siz söyleyemezsiniz. Niye biliyor musunuz? aceleci davranılmasını engellemek sizin boynunuzun borcu. Göreviniz o. Yani şu anda toplantılarına katıldığınız, tavsiye kararları alarak yürütmeyi yönlendirdiğiniz o kurul var ya, Ulusal Pandemi Kurulu. Oradan alın o kararları. Ama siz okulların açılması kararında bile hiçbir dahlinizin olmadığını biliyoruz biz. Turizm çalışmalarının başlamasında size soran bile olmadı. Bundan adımız kadar eminiz. Kameraların önünde iki bakan üst üste alakasız açıklamalar yaptınız. Siz bir hekimsiniz. Her şeyi bırakın. Ettiğiniz Hipokrat yemin gereği halkın sağlığını korumakla mükellefsiniz zaten. Bunun için yemin ettiniz siz. O zaman bu lafı söyleyemezsiniz. Bunu ben söylerim. Ben söylerim. Siz söyleyemezsiniz. Ben söylerim demişken sevgili Levent geldi. Levent Üzümcü. Dün ben de çok geç fark ettim gece. Dün Levent'in doğum günüydü. Hep birlikte kutlayalım mı? Çok güzel bir adam. Çok güzel işler yapıyor. Hoşlanmaz böyle şeylerden. Biliyorum kapatacaktır üstünü ama o kaçmadan hemen yakalamışken söyleyeyim lafı bölerek. İyi ki doğdun. Nice yaşlara, sağlıkla, mutlulukla daha çok güzel. Korkmadan konuşarak, korkmadan sanat yaparak, tiyatroyla insanları daha da genişleterek, hayatlarını büyüterek daha nice yaşlara doğum günü kutlu olsun sevgili Levent. Biz burada yeni normal konuşurken birileri kendi normallerini ittiriyorlar. Bakın sadece ekonomi de değil. Dün gece yarısı, deminki cümlenin içinde küçücük bir parçaydı. 10 kuruş motorine zam geldi. 10 kuruş. Yani baktığın zaman 10 kuruş ne ya diyorsun. Öyle denmiyor işte o. 10 kuruş var ya, geçtiğimiz hafta boyunca üst üste dizdiğin zaman mesela 400 parça ürüne getirilen ek gümrük vergisini bunun yanına koyduğun zaman, Merkez Bankası'nın attığı adımları üst üste koyduğun zaman, açıklanan enflasyon rakamını üstüne koyduğun zaman, hepsine birden baktığın zaman şunu diyorsun: bir dakika birader ya, ya bunların nasıl oluyor ya? Bunlar nasıl oluyor? Bana bunu anlatan insan, biz bu ülkeyi tek başına yöneten insanın dudaklarının arasından duyduk daha dün. Sıçramanın eşiğindeyiz deniyor. Üst üste yalan haberler yapılıp deniyor ki Türkiye 13. büyük ülke. Ya atıyorsunuz. Bari bir önceki attığınıza dikkat edin de ona göre sallayın. Komik oluyorsunuz çünkü. Çünkü siz diyorsunuz bir yandan 17. ekonomi olmaya çalışıyoruz diye. Sonra biri çıkıyor diyor ki 13. büyük ekonomiyiz. 13 mü? Arayı ne yaptık? Ara ya, sallıyorsun. Sallıyorsun. Düzgün salla bari biraz. Hani inanılır ufacık bir yönü olsun. Çıkıp insanlara bunu anlatıyorlar. Ama mesela şunu konuşmuyorlar. Yani madem normalleştik. Yeni normalleşme. Doğru mu? Evet. Mesela 1 Temmuz itibariyle sanat kurumları çalışmalarına başladı. Tiyatrolar açık. Sinemalar açık. İnsanlar gidip gelebiliyorlar. Neyle? Mesela deniyor ki %50 kapasiteyle çalışacaksın. Tamam, eyvallah, %50. Ama sen %100 kapasiteyle çalıştığında bütün oyunlar da olsa, bütün gösteriler full çekse, merdivenler de olsa bayılırım o görüntü. Yani sandalyeye sürüklenir getirir. Millet o kavgadan tedirgin olur, benim çok hoşuma gider. Böyle yalvar yakar olurlar. Sahne görevlileri birileri koşturur, sandalyeler iliştirir. Yan yana merdivenlerde kıç kıç oturur insanlar. Muhteşem bir görüntüdür. Keşke öyle olsa. Ama öyle olduğunda bile sen sanattan %18 KDV keserken %50'ye düştüğünde ya bu vicdansızlık değil midir kardeşim? Ne olur mesela devlet destek paketi, sen açıklamıyorsun. Eyvallah, sen açıklamıyorsun. Sen sadece atıyorsun, bir çarpan etkisi var. O çarpan etkisinin içinde iyi para kazanıyorsun aslında diyor. Ya ben para falan kazanmıyorum. Kazanıyorsun, iyi kazanıyorsun hem de. Kardeşim tamam, iyi para kazanıyorum. Lütfen madem ben iyi para kazanıyorum, iyi de vergi ödemiyor muyum sana? Alıyorsun çünkü. Belediyenin kendi vergileri var, devletin aldığı başka vergiler var. Eyvallah. Hadi bunun katma değer vergisi üzerinden bir miktarını al. Olmaz işte o. Niye? Sıçramanın eşiğindeyiz. Öyle bir sıçrama ki bu. Ne tarafa doğru sıçrayacağımızı bilmiyoruz. Ama biri diyor ki sıçrayacağız. Büyük ihtimalle sıçradık zaten. Ama düştüğümüz yer tartışmalı hala. Toplumda her alana bakın. Bir takım insanlar ağlıyor. Bir takım insanlar bir şey yapmaya çalışıyor. Bir takım insanlar hiçbir şey yapılmasın diye uğraşıyor. Dün burada okuduk. Sergen Bey yazmış şimdi. Ya kayıp bir baraj var ortada kardeşim. Kayıp bir baraj var. Dün haberini okudum size. Milletvekilleri heyet yapıyor, gidip baraj arıyorlar. Ya bundan çok güzel film olur. Müthiş bir senaryo olur. Müthiş. Harika roman olur. Şahane bir öykü yazılır. Ama bu gerçek olamaz. Baraj arayamayız biz. Böyle bir saçmalık olmaz. Arıyoruz. Temeli atıldı. Temeli atılırken dönemin bakanı acayip bağırdı, çağırdı, abuk sabuk konuştu falan. Baraj yok. Baraj yok. Hep beraber baraj arıyoruz. Yeni normal mi bu mesela? Niye yeni normal biliyor musunuz? Sorgulamamaktır aslında yeni normal denilen şey. Yeni normalimiz bu. Sormuyoruz. Nasıl sormuyoruz ya? Bizim hayatımız bu. Hayır, işte yeni normal bu. Mesela deniyor ki ekonomide dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz biz. Evet, değiliz. Ha işte onu söylemiyoruz. E peki o zaman biri bize nasıl 17 ile 13 arasına atlanan o bölümleri bir anlatabilir mi? Olmaz işte, onu sormuyoruz. Biz kısa çalışma ödeneği verdik. Ne kadar verdik? Sormuyoruz onu. Kardeşim baraj nerede? Sorma. Ya iyi de böyle normal olur mu? Bakın ekonomiyi, siyaseti, her şeyi üst üste dizin. Geldiğimiz yer aynı. Sorma, sorgulama. Türkiye uzun süredir tartıştığı, artık en fazla ihtiyacımız budur dediğimiz. Ya adalet kardeşim, yargı, bizim buna ihtiyacımız var. Adil yargıya ihtiyacımız var dediğimiz bir düzenin içinde barolar kanunu konuşunu. Dün akşam ben iş edindim. Vallahi iş edindim. Dün o kadar uzun bakmamıştım çünkü. Bütün gazetelerden barolarla ilgili düzenlemeleri ilişkin haberleri topladım. Hepsini tek tek okudum gece. Birbirinden farkı yok biliyor musunuz? Muhalif olan gazetelerinde gördüğü şey sadece baroların yaptığı eylem. Ama onun dışında şundan kimse söz etmiyor. Kardeşim bu yaşandığında kimin hayatından ne kayboldu? Ben size söyleyeyim hayatınızdan kaybolanı. Artık sizin hani hukuki güvenceniz yoktu ya. Sizin hukuki güvencenizi sağlayacak avukatınızın da hukuki güvencesi yok. Bu kadar basit. Yok. Yani onu bir baronun içinde kurulmuş alternatif bir düzenin içinde yok etmek mümkün. İsterlerse yok ederler. Nasıl? Sayıları, kayıtlı üye sayısı 5000'i geçen barolar bölünebilecekler. 5000'i geçti. Yenisi için bakacağız artık. Yeni bir baro. Neye göre yeni? Ben düşündüm. Yani kın kanatlılardan hoşlanan barolar mesela. Yapabilirsiniz. Yeterince insan toplayabilirseniz 6 aylık da bir geçiş süreci koymuşlar. Bu kadar. Yeni normal. Yani bizim hukuki güvencemiz kalmamıştı. Avukatımızın da yok. Kimin var? Kimsenin. Size yayının ikinci bölümünde bir haber okuyacağım. Ya insan okuduğu zaman diyor ki demin kaybolan baraj gibi. E kardeşim yani bunu yazıyorsun, bunu yapıyorsun. O zaman bir dakika, bu yargılamayı yapanların tamamını at içeri. Hatırlıyor musunuz? Bundan 3 sene kadar önce Sözcü Gazetesi yazarı içeri atılmıştı, Gökmen Ulu. Hatırlıyor musunuz? Gerekçe neydi? Hatırlayan var mı? Çok basit bir gerekçesi vardı çünkü. Denilmişti ki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın bulunduğu yeri ifşa etti. Hani bu çok saçma gerçi de Marmaris'te bunu bilmeyen, görmeyen hiç kimse olamaz elbette. Ama onun üzerine bırakılmıştı, hatırlıyor musunuz? Dün itibariyle o dönem Cumhurbaşkanı'nın yaverliğini yapan 3 isim, ki 3'ü de kendi toplantılarında işleri bu ayrıca, gerçekten olmak zorunda zaten, Cumhurbaşkanı'nın tatil programını yapıp yerlerini o dosya işleyen insanlar tahliye edildi. Baraj yok. Baraj yok, gitti. Nerede bilmiyoruz ki. Lan barajı çaldınız. Suyunu ne yaptınız be? Suyunu ne yaptınız onu söyleyin bari. Bak bu adamlar tahliye edildi. 3 yaver. Kardeşim Gökmen Ulu'yu niye yatırdınız o zaman? Evinden barkından niye ayırdınız? Yeni normal bu mu? Hayır, yeni normal şu olmalı. Bir dakika o zaman. Ya bu yargılamayı yapan, yani son tahliye kararını veren, ya da Gökmen Ulu'yu içeride yatırmak üzere tutukluluğuna karar veren insanlar FETÖ'cü. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sen öyle demiyor muydun? Geçmişte kumpas davaları ot bok diyerek tepemize çıkardığın şeyler. E bak, bu da bir kumpas davası o zaman. Çok basit görülüyor. Yargı böyle karar vermez ki. Yani orada verilen karar bugünkü kararın temeli niteliğinde olmalı, değil mi? Öyle olursa mantıklı olur. Bize deniyor ki hep devlette devamlılık esastır. Devlette devamlılık koptu. Ciddi söylüyorum. 12 Eylül hukukunu bile arar durumdayız şu anda. Sizin de etrafınızda vardır. Benim de yakınlarımda var. Ailemde var. 12 Eylül döneminde siyasi suçlu olarak yıllarca içeride yatırılan insanlar, ben hepsinden, çoğunda yaşayarak üstelik, bilerek sürecin içinde olarak şunu duydum ve hala bu konuşuluyor. Ya o günün faşist hukukunun, darbe hukukunun içinde bile biz çok iyi biliyorduk ki mahkemeye çıktığımız an yırtacağız. Çünkü bir dayanağı yok ve hep öyle oldu. Bugün Osman Kavala niye 1000 gündür içeride ya? Selahattin Demirtaş niye yatıyor kardeşim? Açıkla. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Anayasa Mahkemesi kararları var ama hala içeride. Hala. 6 gazeteci arkadaşımı içeri alıyorsunuz. 3'ünü bırakıp 3'ünü tutuyorsunuz. Suçlama aynı. Aynı. E nasıl ayırdın bunu? Ayırırım. Yeni normal bu. Bunu sormuyoruz. Sıkıntı bu zaten. Burada sormazsan çok iyi. Hasan Keyif'in içine kim etti? Sorma onu. Bak, Anadolu Ajansı şahane fotoğraflar geçmiş. Hasan Keyif'in yeni yüzü. Hani bir yandan da öpücüklerinden hoşlanmamızı istiyorlar. Ya kardeşim, yeni yüz dediğin şey iğrenç bir şey. Yok orada bir şey. Yok. Hiçbir şey kalmamış. Yeni yüzü böyle olacaksa olmaz olsun o yeni yüz. Hepsini tek tek alt alta dizin. Yeni normal dediğimiz şey bu işte. Şimdi soruyorum size. Ya sizin normaliniz mi bu? Hakikaten sizce normal mi bu yaşadıklarımız? Bence değil. Kusura bakmayın. Ben bunu normal olarak göremiyorum. Ama bir yandan da sadece ama bir takım algılar yaratılarak insanlara habermiş gibi sokuşturularak zemin hazırlanıyor. Neye? Ya işte yani bir takım birliktelikler olsun, insanlar tercihlerini ona göre belirlesin. Yok, öyle bir şeye ihtiyaç yok kardeşim. Öyle bir şeye ihtiyaç yok. Birileri oturduğu yerden haber yapıyor. Bak, haber. Erdoğan'ı çok yakın bir isimden duydum. Yani bu hareketin de önemli isimlerinden bir tanesi. Yok oluşa doğru gidiyoruz ama engelleyemiyoruz demiş. Hadi canım. Allah aşkına. Yok oluşa doğru gittiğini biliyor ama engelleyemiyor, öyle mi? Kimse böyle bir şey söylemez. Bakın, size bu kadar net söylüyorum. Kimse böyle bir şey söylemez. Niye biliyor musunuz? İki nedeni var. Bir, iktidarın dibindeki insanlar, eğer burada anlatıldığı gibi iktidara çok yakınsa, bir, bu nimetlerin ne zaman biteceğini bilmediği için gidişatı riske atmak istemez, o yüzden söylemez. İki, eğer iktidara söylenildiği kadar yakın değilse, uzaktaysa, o riski almak istemeyeceği için söylemez. Ama böyle bir şey söylenmez. Biz dünden beri bununla oyalanıyoruz. Birileri çıkıyor mesela, Davutoğlu açık açık ittirerek, tam Serdar Bey'in söylediği gibi, ya artık hani kendisine şehir üniversitesinin arsa tahsisiyle ilgili olarak Erdoğan'ın söylediği hırsız sözü var ya, üstü kapalı zımni, öyle söyledi çünkü, tahsisatı böyle yaptın sen dedi. Şimdi aynı sözü iade ediyor. E kardeşim, bunlar yapılırken sen neredeydin? Bakın, bu sözler var ya, hani Cumhurbaşkanı'na çok yakın birinden duydum. Kim ya? Kim? Cumhurbaşkanı'na çok yakın birinden duydum. Yapılan şu, hani Ozan Güven haberi üzerinden Cem Yılmaz'la ilgili yapılan haberdeki Onur neydi soyadını unuttum. Onun yaptığı kadar büyük ahlaksızlıktır bu. Böyle bir söz söylüyorsanız eğer, bunu anlatmanız lazım kardeşim. Ben böyle duydum diyemezsiniz. Gazeteci duyumla haber yapmaz. Onun adı haber değildir. Takvim gazetesinin sürmanşetten bastığı emekliye 1 lira da zam gelebilir, 17 bin lira da zam gelebilir haberinden bir farkı yoktur yaptığınızın. Bu ahlaksızlıktır. Çünkü burada hazırlanmaya çalışılan şey çok normal. Bak, yeni normalimiz bu. Bir takım koalisyonlara hazırlan, bunları sen de destekle. Hayır. Hayır, tam tersine, siyasi tercihiniz artık daha da netleşiyor hale gelmeli. Çok. Çünkü gördüğünüz şey, bu zulüm, bu düzen var ya, bu katlanılacak bir şey değil. Burada size sunulan şey, yani birilerinin magazin diye sokuşturduğu pespayil, köylülük. Öbür taraftan gazetecilik diye sokuşturulan o aşağılık tavır, bunların hiçbirine mecbur değilsiniz. Gerçekten. Bunlar yeni normal falan değil. Bunlar keraneti kendinden menkul insanlar. Nereden çıktığını bile bilmiyoruz. Burada ısrarla söylüyorum, alınan alınsın. Gezide ortaya çıkan ve bugün gazeteciyim diye gezen tipler var. Ya ben hayatım boyunca görmedim kardeşim. Bak hiçbir şey olmasa 30 senedir bir yerde beraber bir çay içmiş, bir toplantı sırasında çarpışmış olmalıyız. Türkiye'nin bir yerinde, dünyanın bir yerinde yoktun sen. Nereden çıkıyorsun bunlar? Haber diye sokuşturuluyor. Bunların hepsi sizi hazırlamak istedikleri düzenin bir parçası. Hepsi. Bunu söylerken de kendimi öyle peri doğun çek gibi hissediyorum. Hani büyük oyunu bozuyorum falan. Değil, alakası yok. Çok basit bir şey anlattığım. Ama bu yeni normal diye hazırlanan şey var ya, işte tam da bu. Tam da bu. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bize böyle yutturmaya çalışıyorlar. Niye? Geniş kapsamlı bir koalisyon yapılsın. Bir dakika kardeşim. Geniş kapsamlı koalisyon dediğin senin tek başına cumhuriyetin ve demokrasinin değerleri altında birleşmekse, o birleşmede herkes yönünü ve yerini çok net tayin etmek zorunda. Ben mesela insanları demokrasiye çağıran ama demokrasiden bahsederken Sivas katliamına katliam diyemeyen Meral Akşener'in yanında durmak zorunda değilim. Anlatabiliyor muyum? Ben ne olursa olsun hala ağzımdan Sivas katliamı cümlesi çıkmamış. Orada yaşanan olaylar falan diye sağdan soldan biriket kum getirip gecekondu inşa etmeye çalışan, evet ekonomiyle ilgili şahane eleştirileri var, hepsine eyvallah. Ben onlardan biriyle beraber olmak zorunda değilim. Ben Temel Karamollaoğlu'nun yanında durmak zorunda değilim. Sokuşturulan şey bir yandan da böyle bir risk. Bunu görün, unutmayın. Gerçekten bunu yapıyorlar çünkü. Hadi bu tarafa, hadi ittir, hep beraber bu tarafa. Niye? Niye? Tam tersine şu anda çok daha net damıtabileceğimiz, imbiklerin çok daha kolay kullanılabileceği bir düzlemdeyiz biz. Çok daha net görüyoruz. O zaman bakışımızı ona göre şekillendireceğiz. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Çünkü aksi takdirde yurttaş olarak biz demokrasinin bize biçtiği rolü oynamamış, bir şekilde kamuoyunun önüne çıkacak kanaat önderleri arasında olmasak bile, bu çok acayip bir şey çünkü, çok iddialı bir cümle, ben asla öyle bir hak görmem kendimde, ama insanlarla bir araya gelip bir şey anlatmak zorunda olacakmışız gibi görünen kişilerden biriysek eğer, o zaman o sorumluluğu yerine getirmemiş oluruz. Bugün 7 Temmuz 2020. Bundan tam 27 yıl önce, 27 yıl 5 gün önce Sivas'ta insanlar yakıldı. Katledildi. Sivas katliamı yaşandı. Bir otelin içindeki insanlar, kültür festivalinin içindeki insanlar yakılarak yok edildi. Ve orada dostlarını, Asım Bezirci gibi çok yakın bir dostunu, kardeşim dediği bir adamı kaybettiği için yıllarca süren çilesine yenik düşen Rıfat Ilgaz bugün hayatını kaybetti. O olaydan sadece 5 gün sonra. 5 gün sonra. Daha fazla yaşayamadı. Çünkü hem yorgun bedeni, ki öyle bir yorgun bedenden bahsediyoruz ki, benim hayatımda çok önemli bir yeri var bu insanın. Niye biliyor musunuz? Bir tek cümleden hayatıma düstur edindiğim bir cümle bu. Belki önüme en çok açan cümlelerden bir tanesi. Herkesi okursunuz, herkesten bir şey alırsınız, herkesi duyarsınız, dinlersiniz. Ama bazı sözler vardır ki sizin yaşamınızı aydınlatır. Zordur, tehlikelidir. Evet, bedel ödemek gerekir ama çok önemlidir. Çünkü diyordu ki o duyduğun cümlesinde Rıfat Ilgaz, ya ezilenden yana olacaksın ya ezenden. Bu işin az şekerlisi çok şekerlisi olmaz. Bunu diyen insan 12 Eylül faşist darbesinin ardından hayatının en çok belki olmak istediği yeri, her şeyin dediği Cide'de elinde kelepçelerle utansın diye gezdirilmiş bir insan, yaşlı kimliğine rağmen. Bilinçli. Rıfat Ilgaz utandı mı? Utanacak bir şey yapmadı ki. Bugün onun ardından bıraktığı şey tam da yapmak zorunda olduğumuz şey bizim işte. Bu öyle bir şey ki isterseniz genç insanları yetiştirmek, onlarla ilgili bir şey yapmak konusunda hassas olun ve deyin ki bir dakika kardeşim, biz, ben eğer aydınsam bu aydınlığın sorumluluğunu yerine getirmek zorundayım. Nedir aydın sorumluluğunu yerine getirmek? Geçen sene paylaşmıştım sizinle, hatırlıyor musunuz? Rıfat Ilgaz çok böyle gençken Deve Kuşu Kabare'nin ilk kuruluş yıllarında Hani o Ahmet Gülhan'ın falan beraber işte Zeki Alasya'nın, Metin Akpınar'ın beraber çalıştığı dönemde, Ercan Yazgan'ın rahmetli beraber çalıştığı dönemde, onlardan gelen Zeki Alasya'nın yazdığı 3 satırlık bir mektubun gerekçesi. Biz Hababam sınıfını oynamak istiyoruz dediğinde gencecik insanları çok ciddiye alıp yapın çocuklar ben de arkanızdayım diyebilmek. Buket Uzuner bir şey paylaştı. Bugün sabah. Yani nedir derseniz eğer, Rıfat Ilgaz'ın kim olduğunu anlamak isterseniz eğer, hakikaten o kadar acayip bir şey ki, TÜYAP kitap fuarına ilk kez katılıyor Buket Uzuner. Onun ağzından okuyorum şu anda. Bir siyah saçlı kadının gezi notları Gür Yayınları standının tam karşısında büyük yazar Rıfat Ilgaz imza günü yapıyordu. Önünde upuzun bir okur kuyruğu. Bana birkaç genç gelmişti sadece. Tüm cesaretimi toplayıp yanına gittim. Rıfat Ilgaz'a annem sayesinde çocukluğumdan beri evimizde kitaplarının okunduğunu, artık benim de öykü ve gezi kitaplarımın yayınlandığını söyledim. Elimi sıktı, büyük bir nezaketle beni dinledi. Kadın olarak gezginliği ciddiye almam hoşuna gitmişti. Ayrılırken bir şaka yapmak istedim. Sizin önünüzdeki uzun okur kuyruğu bizim standa geliyor. Ben de boş otururken kendimi avutuyorum dedim. Rıfat Ilgaz gülümsedi. Ben yaşlı olduğum için yavaş imzalıyorum. Kuyruk o yüzden uzun dedi. Tanınmış yazarlar arasında yazarın gönlünü alan çok azdır. Ben de bu yüzden unutmadım. Bugün Rıfat Ilgaz'ın öldüğü gün. Bu ülkede aydın olmanın bedelini ödemiş insanlardan birinin ölüm günü. Yeni normal dediğimiz şey bu yüzden normal değil. Bu ülkede insanların suskunluğu normal değil çünkü. Çünkü insanlar yaşadıklarını anlamlandırıp başkalarıyla da paylaşmadığı sürece herkes kendi içinde bir yeni normal yaşayacak. Eyvallah. Yeni normal kimin normali olacak peki? Hepimizin kendimize ait bir normal düşüncemiz olacak o zaman bu mantığa göre. Kimin normali galip gelecek? Bilmiyoruz. Ama bakın Rıfat Ilgaz ne diyor? Kilim gibi dokumada mutsuzluğu, gidip gelen kara kuşlar havada. Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden, tabanında depremi kara güllelerin. Duymuyor musun? Kaldır başını kan uykulardan. Böyle yürek, böyle atar damar atmaz olsun. Ses ol, ışık ol, yumruk ol. Kara yerler başına indirmeden çatını, sel suları bastığın toprağa dönüm dönüm alıp götürmeden büyük denizlere çabuk ol. Tam çağ ise başlamanın doğan gününe bul içine tükürdüğün kitapları yeniden. Her satırında buram buram alın teri, her sayfası günlük güneşlik. Utanma, suçun tümü senin değil. Yırt 30'unda aldığın diplomayı, alfabelik çocuk ol. Yollar kesilmiş, alanlar sarılmış, tel örgüler çevirmiş yöreni. Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende. Benden geçti mi demek istiyorsun? Aç iki kolunu iki yana, korkuluk ol. Büyük ustayı anarak bitirelim bugün yayınımızı. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.